Ayrım 32.
O günden sonra Mihail Melekovların evine yerleşti. Ondan sonra da çiftlikte işler başka türlü yürümeye başladı. Kısa zamanda çiti onarmış, bozkır samanını taşıyıp döven yerinde tınaz etmiş, tepesine saçak atmıştı. Sonra hasada hazırlandı. Harman makinesini onardı. Döven yerini bir güzel temizledi. Yabayı onardı. Koşumları yeniledi. Gizliden gizliye çift öküzü verip yerine bir at almayı kuruyordu. Birkaç kere Dunya'ya "Bize bir at lazım," demişti. "Bu boyunduruklu mollalarla yola çıktım mı kendimi cenazeye gidiyorum sanıyorum." Bir günde ambarda bir kutu mavi boya bulunca eskilikten rengi kaçmış kepenkleri boyamaya karar verdi. Kenarları mavi boyalı pencereleriyle gün yüzüne çıkan Melekovların evi birden gençleşir gibi oldu. Meğersem Misha yaman bir çiftçiymiş. Sıtma ateşine rağmen elinden araçlarını hiç düşürmüyor, çalışıp duruyordu. Dunya her şeyde yardım ediyordu ona. Evliliklerinin ilk birkaç gününde gözle görülürcesine güzelleşti, omuzları kalçaları genişler gibi oldu, gözlerine yeni bir ifade gelmişti. Yürüyüşü de hatta saçlarını toplayışı bile bir başkaydı. Eski kırık dökük hareketleri, çocukça coşkunluğu, canlılığı gitti. Güleç yüzünde sakin bir ifade, kocasına seven gözlerle bakıyor, çevresinde olup bitenleri görmüyordu. Genç, mutlu gözler kördür. Oysa ilini çıka üzerine çöken yalnızlığı gün geçtikçe daha derinden duyuyordu. Hemen bütün hayatını geçirdiği evin içinde fazladan bir insan olmuş çıkmıştı. Dunya ile kocası yeni bir yerde yuvalarını kurar gibi çalışıyorlardı. Onunla hiçbir konuyu konuşmuyorlar, çiftliğe bir yenilik getirmeden önce onun rızasını almayı düşünmüyorlardı. Ona karşı bayağı saygısızdılar da. Sofraya oturdukları zaman onunla birkaç havadan sudan laf ederlerdi. Sonra yine İliniçka kasvetli düşünceleriyle baş başa kalırdı. Kızının mutluluğundan kendine bir sevinç payı çıkaramadı. Evde bir yabancı erkeğin varlığı, damadı yine eskisi gibi yabancıydı onun gözünde, ona ağır geliyordu. Bir yıl içinde ne çok sevdiğini yitirmişti. O hala yaşıyordu. Kederden bitkin, kocamış, acınacak hale gelmiş, hala yaşıyordu. Çok çok acı çekmişti hayatında, belki haddinden fazla. Artık acıya dayanacak gücü kalmamıştı. İçinde hep bir ön sesi, ailesini ziyarete bunca alışan ölüm daha çok geçecekti Melekovların eşiğinden. Dunya'nın evlenmesine gönlünü razı ettikten sonra şimdi tek bir isteği vardı. Gregor'un döndüğünü görene kadar yaşamak. Çocukları ona emanet edecek, sonra gözlerini yumacaktı. Bir daha da açmayacaktı. Hırgür içinde geçen hayatında onca acıdan sonra artık hakkıydı dinlenmek. Sonu gelmemecesine geçti gitti uzun yaz günleri. Güneş parlak, sıcak ama güneşin ışığı artık İliniçka'yı ılındırmıyordu. Saatlerce hiç hareketsiz oturuyordu basamaklarda. Güneşin alnında oturuyor, çevresiyle hiç mi hiç ilgilenmiyordu. Nerede bir zamanların o hayat dolu işgüzar ev kadını? Hiçbir şey yapmak gelmiyordu içinden. Ne yapsan boşuna. Hepsi şimdi bir tuhaf gerçek dışı gereksiz. Eski günlerdeki gibi çalışacak gücü de kalmamıştı. Sık sık yıl yıl üstüne emeğin paralayıp koduğu ellerine bakar bakar da düşünürdü. Evet, ellerim işlerini gördüler, bitirdiler. Dinlenmenin zamanıdır. Hayatımı yaşadım yetti. Yeter ki Grishaka'mı da göreyim, gözüm arkada gitmeyeyim. Yalnız bir kere eski canlılığını buldu, o da uzun sürmedi. Bir gün Prokhor Vyashanska dönüşü onlara uğramıştı. Daha uzaktan bağırdı. İçki mi isterim İlinişkanine? Oğlundan sana mektup getirdim. İhtiyar kadın sarardı. Onun için mektup demek yine bir kara haber demekti. Prokhor mektubu okudu. Yarısı sevdiklerine selam, ancak sonunda birkaç satırla sonbaharda izin alıp eve gelmeye niyetli olduğunu bildiriyordu. Gregor. İliniçka uzun bir süre sevincinden konuşmadı. Tesbih tanesi gibi küçücük yaşlar yuvarlandı kahverengi yüzünden, yanaklarının derin çizgileri içinden. Başını önüne eğdi, cepkeninin koluyla kaba saba elleriyle sildi gözünün yaşını ama yine de aktılar durdular, şıp şıp düşüp ılık ağır yağmur damlaları gibi yaş lekeler bıraktılar önlüğünün üzerinde. Prokhor, kadınların gözyaşlarını sevmediğince ağlamalarına da dayanamazdı. Kızdı, kaşlarını çatıp Nedir bu halin nine? Dedi. Senin gibi kadınlarda da binem binem. Sevinsene oturup ağlayacağına. Neyse ben gidiyorum, Allah'a ısmarladık. Seni böyle görmek içimi açmıyor. İliniçka ağlamayı kesti, durdurdu onu. Böyle iyi haberden sonra iyi komşum benim nasıl korum gidesin? Dur hele biraz, bir içki vereyim diye mırıldanarak ne zamandır sandığında sakladığı bir şişeyi çıkardı. Prokor oturdu, bıyıklarını sıvazlamaya koyuldu. Madem çok sevindin, sen de iç benimle dedi. Ama hemencecik endişeyle düşündü. Eh, yine şeytan çarptı dilimi. Kadın içecek, bana bir şey kalmayacak. Ama İliniçka içki içmeye hevesli değildi. Mektubu dikkatle katladı. İkonların durduğu rafa koydu. Sonra belki başka bir şey düşündü, aldı oradan, bir an elinde tuttu, koynuna sokup sımsıkı yüreğinin üstüne bastırdı. Tarladan dönen Dunya mektubu tekrar tekrar okuduktan sonra gülümseyip içini çekerek ''Ah bir an önce gelse'' dedi. ''Hiç eski halin kalmadı ana.'' İliniçka kıskanç aldı mektubu kızının elinden, gerisin geri koynuna koydu. Gülümsedi. Işıl ışıl yarı kapanık gözlerle kızına bakıp konuştu. Artık köpekler bile havlamıyor bana. O kadar işe yaramaz oldum. Ama küçük oğlum anasını hatırlamış. İsmimi de tam söylemiş. Ellerinden öperim anacım diyor. Çocuklarına da selam ediyor. Seni de unutmamış Dünya. Ne diye gülüyorsun? Ne biçim salaksın sen de be? Sen de ana, hiç gülümsemeyelim mi yani? Nereye gidiyorsun? Bahçeye, patatesleri çapalamaya. Ben yaparım onu yarın. Sen evde otur. Hep hastalıktan yakınırsın. Şimdi birden iş çıkardın kendine. Yok, ben gidiyorum. Pek sevindim valla. Canım yalnız kalmak istiyor, dedi İliniçka, gönlünü döktü. Genç bir kız gibi çabucak başörtüsünü bağladı. Bahçeye giderken Aksinya'ya da uğradı. Kibarlık olsun diye önce havadan sudan birkaç laf etti, sonra mektubu çıkardı. Bizim oğlan bana mektup yollamış. Anasını sevindirdi bak. İzin alıp eve gelecek, söz diyor. Al komşum, sen oku da ben de bir kere daha işiteyim. O günden sonra Aksinya o mektubu daha çok okudu İliniçka'ya. Akşam vakti damlardı ihtiyar kadın. Bir mendile sarılı duran sarı zarfı çıkarır, içini çekip ''Okusana Aksinya canım'' derdi. ''Bugün yüreğimde bir ağırlık var. Düşümde onu gördüm. Ufacıktı. Daha okula gittiği günlerdeki gibi.'' Zamanla kurşun kalemle yazılı kelimeler silinmeye başladı. Bazısı bütün bütün okunmaz oldu. Ama Aksinya aldırmadı. Mektubu o kadar çok okumuştu ki artık ezbere biliyordu. Daha da sonraları ince kağıt parçalanmaya başlayınca yazıları en son satırına kadar hiç duraklamadan anlatırdı İliniçka'ya. Mektubun gelmesinden bir iki hafta sonra İliniçka hastalandığının farkına vardı. Dünya harmana dalmıştı. Yaşlı kadın onu işinden alıkoymak istemedi ama kendi başına yemeği hazır edemedi. ''Bugün kalkmayayım ben'' dedi kızına. ''Siz başınızın çaresine bakarsınız.'' ''Niçin ana? Neren ağrıyor?'' İliniçka köhne cepkeninin kırışıklıklarını düzeltip gözlerini kaldırmadan cevap verdi. Her tarafım ağrıyor. İçimde bir şey dövülmüş, hamur olmuş gibi. Gençliğimde rahmetli baban kızar da döverdi beni. Yumrukları da dökme demir gibiydi hani. Tam bir hafta ölü gibi yatardım. Şimdi işte öyleyim. İçim dışım kırılmış sanki. Pek bitkinim, pek. Mihail'i göndereyim mi hekim getirsin? Hekime ne ihtiyacım var? Ben iyileşirim, meraklanma. Ertesi gün sahiden ayağa kalktı, avluya gitti. Fakat akşama doğru yine yatağa düştü. Biraz yüzü şişti, gözlerinin altında torbalar belirdi. Gece birkaç kere dirseklerine dayanıp başını yastıklardan kaldırdı, hızlı hızlı soluk aldı. Sık sık soluğu tıkanıyordu. Derken geçti o boğulur gibi hali. Şimdi yatağında rahatça uzanabiliyor, hatta ayağa da kalkabiliyordu. Böylece sükun içinde, boynu bükük birkaç gün geçirdi. Yalnız kalmak istiyordu. Aksinya onu görmeye geldiğinde sorularına kısa cevaplar verdi. O gittikten sonra da rahat bir soluk aldı. İyi ki çocuklar günün büyük kısmını dışarıda açık havada geçiriyorlardı. Dünya da pek gelmiyordu yanına, sorularıyla başının etini yemiyordu. Artık kimsenin avutucu sözlerine, acımasına ihtiyacı kalmamıştı İliniçka'nın. Yalnız kalacağı, hayatının geçmiş çağlarını anacağı günler gelmiş çatmıştı. Gözlerini yarı yumuyor, saatlerce hiç kıpırdamadan uzanıyordu. Yalnız arada bir şiş parmakları battaniyesinin kıvrımlarını kavrar çekiştirirdi. Bu saatlerde bütün hayatı gözlerinin önünden geçti. Şaşılacak şey, sonunda ne kadar da kısa, yoksul bir hayattı onunkisi. Kasvetli acı. Hatırlamak istemediği zamanlar meğersem ne de çokmuş. Nedense anıları ve düşünceleri her şeyden çok Gregor'a yöneliyordu. Belki de savaşın başından beri onun için endişe duymadığı bir zaman hiç olmamıştı da ondan. Onu hayata bağlayan tek bağdı Gregor, ya da belki büyük oğluyla kocasına duyduğu hasret dinmiş, zaman gelmiş yığılmıştı üstüne. Onları pek seyrek hatırlıyordu. Akça bir sisin içinden görür gibi. Uzakta gençliğini, evli hayatını da hatırlamak istemiyordu. Ne gereği vardı şimdi? Çok, çok uzaklarda kalmıştı. Hatırlaması da ne hoştu, ne huzur verici. Anıları arasında geçmişe döndü ama düşünceleri yine açık seçik sertti. Küçük oğlu elle tutulurcasına gözlerinin önündeydi. Onu düşünmeye başlar başlamaz yüreği daha bir hızla atmaya başlıyordu. O zaman işte yine boğulur gibi oluyor, soluğu tıkanıyor, yüzü kül gibi oluyor, uzun bir zaman kendinden geçiyordu. Kendine geldiğinde ilk iş yine onu hatırlıyordu. Ona kalan tek oğlunu unutamıyordu bir türlü. Bir gün konuk odasında uzanmıştı. Dışarıda öğlen güneşi ışıyordu. Göğün güney ucunda rüzgarın silkelediği ak bulutlar gözleri kamaştıran masmavi gökyüzünde ağır ağır süzülüyorlardı. Ağır basan sessizliği kıran yalnız çekirgelerin tek düze uykulu ötüşleriydi. Pencerenin hemen dibinde evin temeline abanan çimenler pisi pisi otu, yaban yulafı, ayrık otu daha solmamıştı. Çekirgeler orada sığınak bulmuşlardı kendilerine. İliniçka ardı arkası kesilmeyen cırlayışlarına kulak verdi. Günlük otun odaya dolan kokusunu içine çekti. Bir an için sıcaktan kavrulan Ağustos bozkırı altınsı buğday sapları kumru rengi pusa sarınmış, ışıl ışıl masmavi göğüyle gözlerinde canlandı. Tarlaların pelin otu kaplı çitleri boyunca otlayan öküzleri üzerine çekilen tentesiyle arabayı gördü. Çekirgelerin kuru kuru cırlayışını işitti. Pelin otunun tıkayıcı acı korkusunu soludu. Sonra kendini görür gibi oldu. Gençti, gelişmiş, serpilmiş, güzel. Alelacele çardağa doğru gidiyor. Ayaklarının altında ekin dipleri hışırdayıp çıplak baldırlarına sürtünüyor. Sırtında yakıcı rüzgar eteğinin içine tıkılı, terli gömleğini kurutuyor, ensesini yakıyor. Yanakları al al. Başına saldıran kandan kulaklarında ince bir çınlama. Bir koluyla ağır, gergin, süt sızıntılı memelerini tutuyor, bir çocuğun hıçkırıklı ağlayışını duyup adımlarını sıklaştırıyor. Giderken gömleğinin düğmelerini çözüyor. Kapkara, minnacık Grişka'yı arabanın atına asılı salıncaktan alırken çatlak dudakları titrer gülümserdi. Haçının terli zincirini boynundan çekip dudaklarının arasında tutar, memesini aceleyle dayardı çocuğun ağzına. Dişlerinin arasından fısıldardı. ''Canım benim, küçük oğlum, güzelim, anan aç kodu bitirdi seni.'' Küçük Grişka hala gücenik gücenik hıçkırarak memenin başını emer acıtırdı ufacık diş etleriyle. Oğlanın kara bıyıklı delikanlı babası yanında bir tırpanı ıslatmaya dalmıştı. Aşağı inik kirpiklerinin altından kocasının gülümsediğini görürdü. Işıl ışıl gözlerinin akları mavice. Sıcak soluğunu keserdi. Alnından akan ter yanaklarını gıdıklar, ışık gözlerinde solar solardı. Kendine geldi. Elini gözyaşlarına bulanmış yüzünün üzerinden geçirdi. Hiç kımıldamadan uzandı. Soluğu fena kesiliyordu. Bazen kendinden geçtiği oluyordu. O akşam Dunya ile kocası uykuya yattıktan sonra İliniçka arta kalan gücünü topladı. Ayağa kalktı. Avluya çıktı. Aksinya sürüden ayrılan ineğini aramaya dalmış gecikmişti. Eve dönerken İliniçka'yı kararsız adımlarla ağır ağır döven yerine doğru giderken gördü. Ne işi var orada hasta hasta? Melikovların döven yerini ayıran çite yanaştı belli etmeden, içeri baktı. Dolunay parlıyordu gökyüzünde, bozkırdan bir meltem esiyordu. Çıplak, taş döşeli döven yerine saman yığınından yoğun bir gölge vurmuştu. İliniçka iki eliyle birden çite dayanmış bozkıra bakıyordu. Orada bozkırda ekin biçenlerin yaktığı bir ateş çok uzak erişilmez bir yıldız gibi parıldıyordu. Aksinya ihtiyar kadının şiş yüzünün mavice ay ışığıyla aydınlandığını, siyah şalının altından bir tutam kır saçın döküldüğünü gördü. İliniçka uzun bir zaman gözlerini dikip baktı kararan bozkıra. Sonra oğlu hemen yanındaymış gibi usulca seslendi. Grişka canım, sevgili oğlum benim. Bir an sustu. Sonra değişik, kısık bir sesle bir daha seslendi. Canımın parçası. Aksine ürperdi. Anlaşılmaz bir özlem ve korku sarmıştı benliğini. Hemen çitten ayrıldı, evine gitti. O akşam İliniçka çok geçmeden öleceğini bildi. Ölüm hemen başucunda bekliyordu. Gün ağarırken sandıktan Gregor'un gömleğini çıkardı, yuvarladı, yastığının altına koydu. Kendi mezar giysilerini, son nefesini verdikten sonra üzerine giyeceği gömleği de hazır etti. Ertesi sabah Dunya anasını görmeye gelince İliniçka Gregor'un dikkatle katlanmış gömleğini yastığının altından çıkarıp hiç konuşmadan uzattı ona. ''Nedir bu?'' dedi Dunya şaşkın. ''Grişka'nın gömleği, kocana ver o giysin, kendininki terden çürümüş olmalı.'' dedi İliniçka belli belirsiz. Dunya baktı, anasının siyah etekliği, gömleği, bez terlikleri, son yolculuğun giysileri peykenin altında duruyor. Onları gördü orada, sapsarı oldu. ''Ana, bunları da neden hazır ettin sanki? İsa hakkı için al onları oradan. Hay sen de, zamanı mı şimdi ölümü düşünmenin?'' ''Yok canım, günüm geldi.'' diye fısıldadı İliniçka. ''Vakittir. Çocuklara iyi bak. Gregor gelene kadar gözünü ayırma üzerlerinden. Biliyorum o gelene kadar yaşamayacağım. Ah yaşamayacağım o gelene kadar.'' Dunya anası gözyaşlarını görmesin diye duvara döndü. Yüzünü başörtüsünün altına gizledi. 3 gün sonra öldü. Yaşıtı kadınlar geldiler, ölüsünü yıkadılar. Üzerine mezar giysilerini giydirdiler. Konuk odasında masanın üstüne uzattılar onu. Akşam ölüyle vedalaşmak için eve gelen Aksinya, bir zamanların o mağrur, yüreği pek İliniçka'sının yüz çizgilerini tanımakta güçlük çekti. Küçücük, ihtiyar bir kadının güzel yüzüydü gördüğü. Soğuk, sarı alnına, dudaklarını değdirirken, beyaz başörtüsünün altından çıkan o söz dinlemez tanıdık saç tutamı gözüne ilişti. Kulağının yuvarlak kepçesi ufacıktı, gencecik bir kadınınki gibi. Dunya'nın rızasıyla Aksinya çocukları evine aldı. Bu yeni ölümden dilleri tutulmuş, ürkmüşlerdi. Yemek verdi Aksinya onlara, yatağında yatırdı. Sevdiği adamın çocuklarını kucaklarken ufacık, sokulgan gövdeleriyle biri bir yanında, öbürü öbür yanında bir garip duygu geldi üzerine. Avunsunlar, ölen ninelerini düşünmesinler diye onlara kendi çocukluğundan aklında kalan masallar söyledi. İnişli çıkışlı bir sesle usullacık, yoksul yetim Vanyuşka'nın hikayesini anlattı. ''Kuğular, taşıyın beni karbeyaz kanatlarınızla uzaklara, doğduğum ülkeme, kendi aziz toprağıma.'' Daha masal sona ermeden çocukların güzel güzel soluk aldıklarını duydu. Mişatka yatağın dış yanında uyuyordu, yüzü sımsıkı onun omzuna dayalı. Aksinya omzunu oynatıp çocuğun arkaya savrulmuş ufak başını rahat ettirirken birden içinde apacı, merhametsiz bir hasret duydu. Boğazına bir düğüm geldi, tıkandı. Acı acı ağlamaya başladı. Bütün vücudu sarsılıyordu, hıçkırıyordu ama gözyaşlarını bile silemeyecekti. Gregor'un çocukları kollarının arasında uyuyorlardı. Uyandırmak istemiyordu onları. 4. İliniçka'nın ölümünden sonra Koşeyov evin tek ve rakipsiz hakimi oldu. Şimdi artık çiftliğin yeniden belini doğrultması, daha da gelişmesi için hevesle çalışması beklenirdi ama hiç de öyle olmadı. Her geçen gün Mişa'nın çalışma hevesi biraz daha kırılıyordu. Geceleri geç vakte kadar merdiven başında oturup cigara içer, düşüncelere dalar olmuştu. Dünya kocasında beliren değişmeyi ister istemez görüyordu. Bir zamanlar kendini unuturcasına çalışmıştı. Çalışıp işe dalan Mişa, ansızın ortada hiçbir sebep yokken baltayı ya da eğeyi elinden atıp dinlenmeye oturuyordu. Kış çavdarını ekerlerken birkaç kere tarlada da oldu bu. Bir iki gider gelirdi tarlada, sonra öküzleri durdurur, kendine bir cigara sarar, sürülü toprağın üzerinde uzun bir süre oturur cigara içerdi. Kaşları çatılı, Dünya şaşıyordu kocasının bu hallerine. Babasının köylü sağduyusu Dünya'da yoksa kimse de yoktu. Endişeyle düşünüyordu. Pek uzun sürmedi bunun gayreti. Ya bir hastalığı var ya da tembellikten sade. Böyle bir koca insanın başına yalnız dert açar. Sanki evin içinde yabancılarla yaşıyor. Günün yarısı cigara içmekler, öbür yarısında aylak aylak dolaşmaklar. Ya iş? Bir konuşmalıyım onunla belli etmeden. Yoksa bu gidişle sermayeyi kediye yüklediğimiz gündür yani. Bir gün ihtiyatla sordu kocasına. Sende bir değişiklik varmış ha. Humadan mı dersin, ne var? Ne humması? Humasız da insanı hasta etmeye yeter burası diye cevap verdi Mişa sinirli. Öküzlere dokundurup tohum makinesinin ardına geçti. Dunya başka bir şey sormanın pek akıllıca bir iş olmayacağını sezdi. Ne de olsa kocasına akıl öğretmek bir kadına düşmezdi. Mesele orada kapandı. Düşüncelerinde yanılıyordu. Mişa'yı eski hevesiyle çalışmaktan alıkoyan tek bir şey vardı. Köyüne gelip yerleşmekte fazla acele ettiği kanısı gün geçtikçe kuvvetleniyordu içinde. Çiftliğe dönmekte biraz acele ettim, çok acele ettim diyordu kendi kendine. Nahiye gazetesinde savaş haberlerini okurken ya da bazı akşamlar terhis olup gelen kızıl kazakların anlattıklarını dinlerken. Köylünün tutumu özellikle tedirgin ediyordu onu. Bazıları açıktan açığa kış gelmeden şura hükümetinin sona ereceğini, Rangel'in Tavriya'dan hücuma geçtiğini, Magno ile birlikte şimdiden Rostov yakınlarına vardıklarını söylüyorlardı. Müttefikler de Novorossiysk'e büyük bir seferi kuvvet çıkarmışlarmış. Birbirinden saçma olur olmaz söylentiler köyde almış yürümüştü. Temerküz kamplarından ya da madenlerden dönen kazaklar yazın yedikleri ev yemekleriyle göbek bağlamışlar, birbirlerinden ayrılmaz olmuşlardı. Geceleri vodka içiyorlar, aralarında konuşuyorlar, Mişa ile karşılaştıkları vakit yapmacık bir umursamazlıkla soruyorlardı. Gazeteleri okuyorsun sen Koşeyov, Vrangel ne alemde söylesene, yakında tepeleyecekler mi herifi, müttefikler bizi yine sıkıştırıyorlar diyorlar, doğru mu acaba? Bir pazar günü ikindi vakti Prokhor Zikov Melekov'lara uğradı. Mişa tarladan daha yeni dönmüştü. Sahanlığın orada ayakta elini yüzünü yıkıyordu. Dunya bir testiden eline su döküyor, dudaklarında bir gülümseme, kocasının sıska güneşten yanmış boynuna bakıyordu. Prokhor selam verdi, en alt basamağa oturdu. Gregor Panteleyeviç'ten hiç haberimiz yok herhalde değil mi diye sordu. Hayır dedi Dunya, yazmadı bize. ''Niçin, çok mu merak ediyorsun onu?'' Mişa elini yüzünü kurulayıp hiç gülümsemeden Prokhor'un gözlerinin içine baktı.